Ayrım 25.
Sayfa 271. Der miydi Herwinter? Bugünkü Sovyetler Birliği'ne ya da DAC'a bakın. Bazılarımız yeni bir başlangıç yapabilmek için mücadele etmeye çalışıyoruz. Herwinter demeyin bana. Adım Klaus. Yeni bir başlangıçtan söz etmek çok soylu bir amaç. Ancak soğukkanlı olmayı öğrenmeliyiz. Yapmacık bir dokunaklılığa kanıp da senin gibi insanlar kontrolü ele geçiriyor diye bir anda görkemli ve iyi değişiklikler gerçekleşeceğine, bir gece içinde harika koşullarla harika insanlar haline geleceğimize inanamam. Çok keskin bir sinikliğiniz var. Siniklik mi? 1917'de benzer hayallere kanan insanların 20 yıl sonra bizi o kadar korkutan canavarlara döndüğünü unutma. Böyle kendi kendini sarhoş etme girişimlerine hiçbir zaman göz yumulmamalı. Dünya kötü. İnsan doğasını bencil genler yönetiyor. Hepimizin içinde kötülük var. Şu halde sizin mantığınıza göre hiçbir şey yapmadan oturmalı ve zihinlerimizi geliştirmeliyiz. Aynı fikirde değilim. Bu senin ayrıcalığın. Ama lütfen benim görüşlerimi çarpıtmaya kalkışma. Ben seni sadece bir zafer duygusuna karşı uyarıyorum. İnsan doğasının durağan olduğuna, değişemeyeceğine inansaydım, bugün komünist olmazdım. Yalnız sana ruhumuzdaki bir şeyden söz etmeliyim. Belki de biyolojimizden gelen, hayvani güdülerimizi üste çıkaran, beyin hücrelerimizden gelen iletileri karıştıran bir şey. Biz insanlar birbirimize geldiğimizi iddia ettiğimiz türün tümünden daha fazla zarar vermişizdir. Bunu kabul ediyor musun? Artık sıkılmaya başlamıştım Karl. Gitmek istiyormuş gibi doğruldum. Bu iddiaları daha önce de duydum. Her şeye rağmen benim inancım... İnanç mı? Esas sorun hep buydu zaten. Peygamberleri ve papalarıyla ikame bir din olarak Marksizm. Bak bizi nereye getirdi. İnanıyorsun demek. İnanmaya hakkın yok. İnanmamalısın. Neden ayağa kalktın? Ben seni felsefe tartışması yapmak için çağırmadım ki. Otur lütfen. Oturdum ama adamın beni bir kukla gibi oynattığını hissediyordum. Kimdi bu Winter? Sen kimsin Klaus? Annenin en eski dostlarından biri. Ama Gertrude'dan gençsin. O bu yıl 84'üne basacaktı. Doğru, ben bu Ekim'de 79 olacağım. Savaşta Moskova'da beraberdik. Aynı binada çalışırdık. Seni küçük bir çocukken hatırlıyorum. Demek Sovyet askeri istihbaratı için de çalışmıştın. Üstelik savaştan önce onu görmek için Norfolk'a gittin. O zaman ne iş yapıyordun? Adamın yüzü ilk defa sararmış, serin kanlılığını kaybetmişti. Ama sadece birkaç saniyeliğine. Hafif kısık bir sesle, evet dedi. Onunla İngiltere'de görüştüm. İş içindi. Sana ne anlattı? Gülümseme sırası bana gelmişti. Her şeyi diye yalan söyledim. Beni iyi dinle Vladimir. Gertrude bana da her şeyi anlattı. Dakı ve siyasal çalışmalarını biliyorum. Çok etkilendiğimi söylemeliyim. Hatta broşürlerinden bazılarını parti içinde ben dağıttım. Hem de en yüksek çevrelerde. Şaşkına dönmüştüm. Ne yaptın, ne yaptın? Çılgın moruk diye bağırdım. Ne cesaretle. Buna hakkın yoktu. Ve Gertrude da sana söylemekle çok yanlış bir şey yapmış. Bize söz vermişti. Kimsin sen Winter? Söyle. Bunun ne önemi var? Çünkü sinirlenmeye başladım. Peki, hiç annene kim olduğunu sordun mu? O benim annemdi. Dinle Vladimir. Annenle ben birlikte çalıştık. Sovyetler Birliği'nde ve DAC'ta. Sanki anlıyor gibiydim. Yine de Winter'ın ima ettiği şeyler inanılacak gibi değildi. Gertrude müzede çalışıyordu. Sen de orada mı çalıştın? Winter gülümsemekle yetindi. Bir şey söylemedi. Diye giderek saldırganlaşan bir sesle sordum. Winter omuzlarını silkti. Bak Herwinter, beni buraya sen çağırdın. Konuşmak istedin. Ben sana söyleyecek başka bir şeyim olmadığı için gitmek istiyorum. Peki sen annem hakkında ne söylemeye çalışıyorsun? Winter bana bakarken gözlerini kıstı. O sırada Helge haklıymış diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bu adamın elleri kanlı. Vladimir, ya çok safmışsın ya da bilinçaltın seni öyle davranmaya zorlamış. İstihbarat için bir kere çalıştın mı, bir daha oradan ayrılmayacağını bilmiyor musun? Onun Sovyetler Birliği için çalıştığını biliyordum ama. Yani Dutch için gerçekten hayallerin olduğunu mu söylemek istiyorsun? Moskova çekilirse biz bir gecede biteriz. Bizler Moskova'nın Alman uzantılarıydık ve doğal olarak Avrupa'da başka yerlerde çalışanlarımız onlar adına ülkelerimize gönderildik. Ne Gertrud ne de ben örgütten ayrıldık. Titriyorsun Vladi. Yani sen bana annemin Stasi adına çalıştığını mı söylüyorsun? Hayır. O benim için çalışıyordu. Ben de özel bir birimin başındayım. Dış istihbarat, Stasi ve bu iki örgüt içindeki çeşitli gizli operasyonlar arasında bağlantı görevi yapıyoruz. Önce Moskova'ya, sonra Berlin'e rapor veririz. Midem bulanıyordu. Tuvalete koşup kustum. Gözlerim dolmuştu. Kendimi toparlamaya çalışarak Winter'ın yanına döndüm. Bir içki iç Vladi. Bir içkiye ihtiyacım var sanırım. İyiyim. Su içtim. Şimdi ondan nefret mi ediyorsun? Duck'a ihanet ettiğini mi düşünüyorsun? Onun hakkında hissettiklerim benimle onun bende bıraktığı anlar arasında. Peki sen benden ne istiyorsun? Fazla bir şey istemiyorum. Ayda bir kere buluşalım. Senden casus olmanı istiyor değilim Vladi. Buna gerek yok. Duck, üyeleri, belgeleri, toplantı tutanakları konusunda zaten gayet kapsamlı bir dosyamız var. Kısacası her şeyi biliyoruz Vladi. Grubunuz içinde 20-30 muhbirimiz var. Bu insanlar düzenli ve ayrıntılı raporlar yazmak için bizden para alıyorlar. İstersen sana raporları göstereyim. Herifi boğup evini yakmak geliyordu içimden. Çok ciddiyim Karl. Hayatımda ilk kez gerçekten şiddete başvuracağımı hissediyordum. Orada olduğumu kimse bilmiyordu. Onu öldürüp bütün kağıtları yok edersem benden kim kuşkulanırdı ki? Ancak bu anlık bir çılgınlıktı ve beni korkutmuştu. Şimdi muhbirlerin adlarını öğrenmekten başka isteğim yoktu. Bunu kendisine söyledim. Winter masaya gitti, aldığı dosyanın içinden iki tek sayfa çıkarıp bana verdi. Çıldırmış gibi okudum ve ta iliklerime kadar sarsıldım. Daha iki gün önce yaptığımız toplantının eksiksiz bir tutanağıydı. Dilim tutulmuş bir halde olduğum yere yığılıp kaldım. Kimi zaman çelişkili raporlar alırız. O zaman Gertrud sorunu çözümlerdi. Şimdi o yok artık. Bu arada şunu söyleyeyim, dindar insanlarla yakın ilişki kurmanıza sevindim. Tahmin edeceğin gibi bazıları bizim için çalışır. Sizinkiler farklı, onlar Dutch'ın ordusunu dağıtmasını istiyorlar. Bu basitçi yaklaşımları çok tehlikeli. Devletimizi tehdit ediyor. Konuşamıyordum. Uğradığım şok, içimde kabaran öfke ve zihnime yerleşip kalan umutsuzluk beni kendimden geçirmişti. Biliyorlardı. Hepimizi her an tutuklayabilirlerdi. Seni düşündüm. Karl ve Helge ile ben tutuklandığımız takdirde sana ne olacağını düşündüm. Devlet yetim evine mi gidecektin? Hırsımdan çılgınlar gibi bağırmak istiyordum. Benden ne istiyorsun? Seni ne her ay ne de bir daha görmek istiyorum. Sana hiçbir şey söyleyemem. Grubumuzdaki muhbirlerin adlarını verecek misin? Hayır. Beni iyi dinle Vladi. Senin amaçlarını kabul ediyorum. Devlet adına çalışıyor olmasaydım ben de Duck'a üye olurdum. Demokratikleşmeye, seçim yapmaya, basın özgürlüğüne ve diğer şeylere ihtiyacımız olduğunu ben de düşünüyorum. Son tahlilde arkadaşlarının o kadar hayran olduğu Batı ülkelerinde olduğu gibi devlet kontrol elinde tutmaya devam ederse tabii. Bonn, Paris ve Londra'daki karşıtlarımız en az bizim kadar acımasızdır. Tek fark onların yüzlerce yıllık deneyimlerinin olması. Aynı fikirde olduğum halde ona bunun keyfini çıkarma şansını vermeyecektim. Seni bir daha görmek istemiyorum dedim. O zaman sana Sovyet Politbürosu'nda da sizin broşürlerinizdekine benzeyen büyük bir tartışmanın olduğunu kim söyler? Yani Kremlin'de bir reformcu mu var diye soracaksın. Henüz değil ama yakında. Çok yakında. Moskova'da benim yaptığım işi yapan merhum Yuri Andropov tek yolun reform olduğuna karar vermişti. Şu halde Moskova vites değiştirirse sizin de DAŞ'ta birkaç destekçiye ihtiyacınız olacak. Zeki bir insansın profesör meğer. Tahmin ettiğinizden çok daha erken kazanabilirsiniz. Sana inandığımı sanmıyorum. Bekle ve gör. Sabır erdemlerin en soylusudur. Eve dönerken ne ilkbahar güneşini ne çiçek açmış badem ağaçlarını görüyordum. Aklım fikrim Winter'daydı. Zihnimde o öğleden sonrasının olayları sürekli yineleniyordu. Unter den Linden'de koşmak, dünyaya annemin bir casus olduğunu, kendi ailesini ihbar ettiğini, sakat beyninin şeref duygusu diye bir şey bırakmadığını aykırmak istiyordum. Ahlaklı olmak Gertrude'un asla bilmediği bir kavramdı. Döndüğümde evi sessiz buldum. Sen okulundan bir grupla Çekoslovakya'daydın. Helge geç saatlere kadar çalışacaktı. Salı günleri hastanedeki muayenehanesinde fazladan hasta kabul ederdi. Resmine bakarak "Eve dön Helge" diye bağırdım. "Gel ve bu sefer beni analiz et." Oda oda dolaşarak Gertrude'un bulabildiğim bütün fotoğraflarını kaldırdım. Bir tanesini çok severdim. Sen 3 yaşındayken Gertrude'un kucağındasın. Sana gerçek bir gülümsemeyle bakıyordu. Resim masamın üstünde dururdu. Kaldırdığım gibi yere atıp ayaklarımla ezdim onu. O gülümsemeden nefret ediyordum. Gerçek olamazdı. Gertrude'un hiçbir şeyi gerçek değildi. Yüzü, duyguları, yaşamı. Hepsi bir maskeydi. O akşam Helge dönünce her şeyi anlattım. O da sarsılmıştı. Yalnız çok şaşırdığını söylenemezdi. Sadece çözemediği bir bilmecenin karşılığını bulmuştu. Bir saat kadar yan yana kendi düşüncelerimize dalmış olarak öylece oturduk. Vladi'ye Ludwig hakkında bilmek istediklerini anlatacak tek kişi onu bir çocuğun gözüyle tanıyan Felix'ti. Ütopya'nın en efsane günlerinde anne babasının büyük aşklarından doğan Felix. Onları fark ettiğinde çok daha fazlasını anlayan ve ikisindeki en küçük ruhsal değişikliği anında hisseden Felix. Felix 1937 yılının o güzel Temmuz gününde uyandığı sabah neden o kadar mutlu olduğunu düşündü. Önce kaşlarını çatarak gördüğü rüyayı hatırlamaya çalıştıysa da bir süre sonra omuzlarını silkip pes etti. Mutluluğunun bir nedeni bir aydır birlikte olmalarıydı. Ludwig artık seyahate çıkmıyordu. Felix annesinin yatak odasına gidip pirinç kapı kolunu mümkün olduğu kadar sessizce çevirdi. Kapı açılırken gıcırdadı. Annesiyle babası birbirlerinin kolları arasında yatıyorlardı. Felix gülümseyerek geri geri yürüdü, kapıyı arkasından kapattı. Kapı bir kez daha gıcırdayınca ürpererek durdu ama içeriden hiç ses gelmedi. Paris'te yaz. Felix mutfak penceresinden eğilirken güneşten gözlerini kırpıştırıyor. Sokaklar taptaze ve kuru. Su birikintileri kaybolmuş. Sokaktaki sesler giderek artıyor ve çok geçmeden tanıdık yüzler görünüyor. Felix hayal kurarken dükkan sahiplerine bakar, onların her birine başka bir yüz yerleştirirdi. Bu insanlar ona sevdiği ama şimdi çok uzaklarda Sovyetler Birliği'nde olan insanları hatırlatırdı. Felix annesinde yol açtığı gerginliğe rağmen Moskova gezisinden çok keyif almıştı. Eski arkadaşları belleğinde taptazeydi. Sık sık hayali kişilerle hayali konuşmalara girerdi. Bazen hayal dünyasına öyle dalardı ki mutfakta durup söylediği her şeyi pür dikkat dinleyen annesini görmezdi bile. Bazen de görür ve utanır, yine de bu durum kendisini hiç rahatsız etmezdi. Bugün annesiyle babasının uyanmalarını beklerken mutluydu. İyice büyümüş bir insan gibi kendisine kahvaltı hazırladı ancak rahatlaması fazla uzun sürmedi. İlk kez 5-6 yaşındayken başlayan iç savaşın hayali şimdi Enternasyonal'in ezgisiyle yine beynine üşüşmüştü. Mareşal Tukaçevski'nin sinemadaki generallerinkine hiç benzemeyen yumuşacık sesini duyuyordu yine. "Kahvaltımı getirebilirsin artık yoldaş, hazırım." Felix tepsiyi alıp Mareşal'a götürdü. Mareşal karşısındaki kızıl yumruk selamını veren oğlana gülümsedi. Cepheden haber var mı Mareşal yoldaş? Beyazlar kaçıyor. Kolçak'ın birlikleri yenildi. Denikin ortadan kayboldu. İyi haberler değil mi? Elbette Mareşal yoldaş, ama yabancı ordular. Onlardan Sovyet toprakları üzerinde 22 tane var. 22 orduyu birden yenebilir miyiz? Elbette yeneriz. Troçki yoldaş bugün geliyor. Onunla tanışmak ister miydin? Çok önemli olan bu anda telefon çaldı. Felix arayan kişiye içinden bir küfür savurup ahizeyi kaldırdı. Evet, evet benim. Annem daha uyuyor. Aradığınızı söylerim Şimelka amca. Tabii, umarım. Orvar. Ludwig telefonu kendisi açmadıkça arayanlar için hiçbir zaman evde değildi. Bu kural Felix'in içine öyle işlemişti ki artık otomatik bir harekete dönüşmüştü. Felix Levitsky'yi severdi. Eski yüzlerden şu anda Paris'te bir tek o vardı. Geçen hafta iki kere eve kendilerini görmeye gelmişti. Ancak hepsi de çok gergindi ve çok şaşırtıcı bir hareketle Felix odaya girdiğinde susmuşlardı. Felix büyüklerin böyle davranmasından nefret ediyordu. Artık çocuk değildi. Hem annesinin hem babasının Sovyetler Birliği için gizli işler yaptıklarını anlamıştı artık. İkisi de kendisine bir şey söylememişti ama evin kuralları çok garipti. Örneğin ailenin seyahat planları kimseye açıklanmazdı. Lisa'nın bu konudaki gerekçeleri öylesine aptalca ve inandırıcılıktan uzak olurdu ki Felix onun söylediklerini hemen unutmayı yeğlerdi. Kaşlarını çattı. Daha dün arkadaşlarından Andre kendisini Paybask'ta birkaç haftalığını ailesinin yanına davet etmişti. Felix daveti geri çevirmişti. Andre ısrar edip nedenini öğrenmek isteyince de ailesiyle uzun bir yolculuğa çıkacağı yolunda bir şeyler mıldanmıştı. Okul tatilinin ilk günüydü. Felix ellerini çırptı. O yüzden böylesine mutluydu. Bunu nasıl unutmuştu? Okulun bittiğine seviniyordu. İlk başta kendisini iç savaşın dehşetinden kaçan bir İspanyol göçmen çocuğu sanmışlardı. Ona özel bir özen göstermişler. O da şaşırtıcı bir hızla Fransızca öğrenmeye başlamıştı. Öğretmenlerden çoğu sosyalist ya da komünistti ve İspanya her zaman akıllarındaydı. Kimya öğretmeninin kardeşi Teruel de ölmüştü. Öğretmenler aradan epeyce bir süre geçince Felix'in tek kelime İspanyolca bilmediğini anlamışlardı. Felix gözleri öfkeden alev alev, "Ben Rusça, Lehçe ve Almanca konuşurum," demişti. Rusça mı? Bazı öğretmenlerin gözünde İspanyolcadan da iyiydi bu durum ve kendisine gösterilen özen daha da artmıştı. Fransızcası da ilerliyordu. Bir gün matematik öğretmeni, "Baban ne iş yapar?" diye sordu. Felix sayısız kentte sayısız kere öğretildiği gibi iş adamı dedi. Öğretmenin yüzündeki dehşet Felix'in yüzünü kızartmıştı. Sovyetler Birliği'nden ne zaman ayrıldı? Adamın sesi şimdi öyle düşmancaydı ki Felix meydan okurcasına omuzlarını silkti. Felix hayal mi etmişti yoksa öğretmen gerçekten beyaz süprüntü diye mi mırıldanmıştı? Okul o günden sonra katlanılması zor bir sıkıntı olmuştu. Birkaç çocuk kendisiyle beyaz diyerek alay etmişler, hatta bunlardan birinde iş yumruklaşmaya kadar varmıştı. Felix'i her şeyden çok rahatsız eden de olanları evde anlattığında Ludwig ile Lisa'nın kahkahalarla gülmeleriydi. Yalnız Lisa daha sonra öğretmenle konuşmuş ve gerginlik azalmıştı. Yine de Felix için okul eğlenceli bir yer değildi artık. Andre tek arkadaşıydı. Birbirleriyle hemen her şey hakkında konuşurlardı. Felix Andre'nin evine gitmeyi çok severdi. Okuldan sonra onlara gittiğinde babası işe gitmek üzere yatağından yeni kalkmış oluyordu. Buna rağmen hep onlarla konuşur, onlara sanki yetişkin birer insanmış gibi davranırdı. Andre pazar günleri babasıyla satranç oynardı. Felix gelecek ay bir haftalığına onlarla Paybask'a gitmeyi çok istiyordu. İçeriden sesler gelince yatak odasına koştu. Lisa'nın Ludwig'in geçen hafta bir daha hiçbir yere gitmeyeceğini söylemesine kendisi kadar sevinmiş olacağını düşünüyordu. Fakat annesinin yüzü gergindi. Felix'in iyi bildiği bir bakıştı bu. Geçmişte hep Ludwig'in yokluğuyla ilgili oluyordu. Bugün içinse belirli bir açıklaması yoktu. Annesini kucakladı, o da oğlunu sımsıkı göğsüne bastırarak yüzünü okşadı. Kelimeler gereksizdi. Bu sessiz ve duygu yüklü kucaklaşma hep özel bir şeye işaretti. Felix, babasının artık seyahate çıkmama kararının bazı tehditlerin çok daha tehlikeli olabileceği anlamına geldiğini kavradı. Tehlike neredeydi ve neden vardı? Annem neden bu kadar sıkılıyor? Felix ile Ludwig Latin Mahallesi'nden geçiyorlardı. Ludwig Paris'i ilk kez 1923'te görmüş ve kent içindeki kente aşık olmuştu. Felix ise 3. Napolyon'un Saint Michel Bulvarı'nın yapılmasını emretmesine rağmen eski bohem havasını koruyacak kadar dar sokak kaldığını anlatmıştı. Ludwig oğlunun güneşi yansıtan saçlarına bakarak gülümsedi. Felix'in boyu uzamış ve çok yakışıklı olmuştu. Tıpkı annesi gibi. Lisa ile kavga ve savaşlarla bölünmüş bir dünyaya çocuk getirme tartışmalarını hatırlıyordu. Kolunu oğlunun omuzuna attı. En ıstıraplı anlarında hep Felix vardı. İlk günlerde düşman eline düştüğünde oğluna neler olacağını düşünüp kaygılanırdı. Yıllar geçince kafası biraz olsun rahatlamıştı. Felix en azından babasını hatırlayacaktı. Artık bebek değilim. Sandığından çok şey biliyorum. Annem sıkılıyor çünkü senin için kaygılanıyor. Neden baba? Lütfen söyle bana, lütfen. Tatile çıktığımızda söyleyeceğim, söz veriyorum. Bir kafede oturup uzun uzun konuşacağız. Demek birlikte gideceğiz. Pek öyle sayılmaz. Sen Lisa ile yarın gideceksin. Ben de birkaç hafta sonra size katılacağım. Söz veriyorum. Annem bunun için mi sıkılıyor? Sen bizimle gelmeyeceğin için mi? Bir nedeni o. Felix'in yüzü bulutlandıysa da hiçbir şey söylemedi. Ludwig neden birkaç hafta daha kalacaktı? O sırada Rue del Odeon'u seçmişler ve Edebiyat Krallığı'na girmişlerdi. Felix galeriyi sever, dükkanların hepsini bilirdi. Ludwig uzaktayken Lisa kendisini sık sık oraya getirip bırakır, o da saatlerce kitaplar arasında dolaşırdı. Felix yeni kitapları gözden geçirip kırtasiye malzemelerine özlemle bakarken babası da yaşlıca bir kadının tezgah ardındaki kitapları düzelttiği elden düşme bölümüne yaklaştı. Ludwig'i görünce kadının gözleri parladı. Fakat tek kelime konuşmadılar. Kadın içeri girdi, çok eski görünüşlü bir kitap getirip Ludwig'e verdi. Bu defa gözlerinde kaygı vardı. Ludwig bunu fark etti, kitabı alırken güven verircesine gülümsedi. Ludwig uzaklaşırken kadın kendilerine bakan bir yabancı olup olmadığını anlamak istercesine çevresine bakındı. Her şey normal görünüyordu. Eski müşterilerden çoğunu tanırdı. Kendi kendine "Dikkatli ol Ludwig" diye mırıldandı. Ludwig Felix'i kırtasiye bölümünde buldu. Kitabın içinden bir kağıt çıkarıp cebine soktu. Felix kitabı babasından aldı. Savaş ve Barış'ın ilk Rusça baskısıydı. Felix başını sallayıp gülümsedi. Ludwig bir kahkaha attı. Antika kitap koleksiyonu aynı kitaptan birkaç tane olmasının anlamını tam olarak kavrayamayan Felix'i hep eğlendirirdi. Felix için sağlam bir çift daha ayakkabısı aldıktan sonra Cafe Voltaire yoluyla eve döndüklerinde Felix şiddetli bir şoka uğramıştı.